Uzak Yakın Arınlar, Vedat Günyol, 2. kaset, 2. yüz, sayfa 98. Böyledir işte yaşam. Ne diyor Pir Sultan? Geçti gider ömrümüz, geri dönülmez. Evet, geri dönüşü yok bu yaşamın. Ne var ki anısı kalır belleklerde, bir hoş seda olarak. Paris Serüvenimin 2. bölümü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlar. 1948-1949 arasında Paris'teyim yine. Sebahattin Eyüboğlu, Scola Cantorum diye bilinen bir sanat evinde oturuyor. Arkadaşlarımızın perçinlenmesi bu döneme rastlar. Burada tanışıp seviştiği piyano ustası Magdi Rufer'le evlenir sonra, mutlu bir birlik kurarak. O günlerde Eyüboğlu Magdi çiftiyle Paris'in sanat yaşamına dolu dizgin dalıyoruz. Hasan Güreh imzasıyla Nazım Hikmet'in şiirlerini Fransızca'ya çevirip yayınlıyor. Bu dostluk yıllar sonra Çan yayınlarında yerli yerini buluyor ortak çevirilerimizle. Sonradan Pazartesi günleri diye ünlenen toplantılar Mavi Yolcular'ın katılımıyla zenginleşiyor. Yeni İstanbul Serüvenim. Yıl 1949. İkinci Dünya Savaşı'nın sarsıntılarından kurtuluyoruz. Hitler Almanya'sı çoktan kaybetmiş. Birleşmiş Milletler'in birliğinde, beraberliğinde yeni bir dünya düzeni kurulmakta. Türkiye tek parti düzeninden çok partili demokratik yaşam düzeyine geçmiş sancıları içinde. Paris'ten yeni dönmüşüm yurda. Elimde hiçbir işe yaramayan hukuk doktorası diplomasıyla. İşsizim ve de güçsüzüm. Sağda solda iş peşinde koşup durmaktayım. Bir rastlantıyla karşıma Azra Erhat çıkıyor. Yanında güzelin güzeli bir insan var. Peride Celal. Yeni İstanbul gazetesinde çalışıyorlarmış. Beni de gazeteye almak istediler. Bir iş kapısı açılmıştı benim için. Çok sevinçliydim. Ertesi günü Le Bon Pastanesi'nde buluşacaktık. Ben Le Bon Markis Pastanelerinin yerini biliyordum. Ama oldum bittim, adı çıkmış, sanatçılarımızın uğrağı olan bu yerlerden hep uzak durmuşumdur. Neden? Vahşiliğimden. Bu yerleri bilmez miydim? Bilirdim. Hem de domuzuna. Ama gitmezdim oralara. Peride Celal sorar Azra Erhat'a, der ki, yahu dünyadan haberi olmayan bu adamı nasıl yeni İstanbul'a almak istersin? Ben aptalın aptalı pozunda belirli bir günde yeni İstanbul'a gittim. Patron Habib Edip Törehan'la birkaç gün önce Halide Edip'in evinde buluşmuştuk. Halide Edip'in hayranı olan Törehan beni birden benimseyiverdi. İki gün içinde ben Yeni İstanbul gazetesine kapılanmıştım. Bu gazetede dikiş tutturmak pek öyle kolay değildi. Bir iki aylık bir nişanlanma dönemi yaşanacak, sonra evlenme ya da nikahlanma sürecinden geçilerek gazetenin demirbaşı olunacaktı. Ben kısa sürede nikahlandım gazeteyle. Habib Edip Törehan garip bir adamdı. Almanya ile bir tütün ticareti alanında tek girişimci olarak ortaya atılmış, varını yoğunu bu yolda tüketmiş, anlaşma gerçekleşmezse yaşamına son vermeye karar vermiş. Bir gece beynine sıkılmak üzere tabanca elde beklerken bir telefon şıngırtısı büyük muştuyu iletmiş. Bir gecede Hazret milyoner olmuş. O dönemin milyonunu düşünün bir. İnsan ne olmaz, dağ deviren, yönetime el uzatan, var mı bana yan bakan deyip sesini yükselten, yurt yönetiminde ben de varım diyen, diyebilen bir adam oluvermiş Törehan. Sesini nasıl duyuracak? Nedir bunun yolları? En kestirme yol gazetecilikten geçer. Öyleyse bir gazete çıkarmalı. O günlerin para değeriyle 1 milyonu boca etmiş Bay Habib bu işe. Yeni İstanbul gazetesi işte böyle doğuyor. Ben gazeteye alındığımda kadrolar çoktan kurulmuştu. Beni Burhan Belge'nin başını çektiği siyasal bölüme verdiler. Burhan Belge gazeteci ve yazarlıktan çok Macar asıllı sinema artisti Ziza Ziza Gabor'un kocası olarak ün salmış bir adamdı. Politika kulislerinde at oynatan. Törehan, Yeni İstanbul'u Avrupa gazeteleri düzeyinde ağırbaşlı, fıkraları, köşe yazıları, karikatürleri, edebiyat sayfalarıyla örnek bir gazete olarak Türk okuyucularına sunmak istiyordu. Bu doğrultuda Türkiye'de ilk kez canlı sokak reklamları broşürler kanalıyla büyük atılımlara girişti. Gazete personeli fabrika düzenine uyularak giriş çıkışlar saatli kartlı imzalı bir düzene sokuldu. Gazete bir çeşit sıkı yönetim altına alınmıştı. Çay içilmez, hele sigara hiç içilmezdi. Burhan Belge o cin çekici adam sigara tiryakilerine külah biçimi kağıtlarda ufacık ufacık şekerler sunup gam dağıtmaya çalışıyordu. Çalışmalar her bölümde rayına oturmuş, ıslık suratlı bir ciddilik içinde, görünmeyen ama her an varlığı duyulan bir patron ceberrutluğunda, duvarların kulağı olan bir ortamda sürüp gidiyordu. Patron her hafta bölüm sorumlularını üst katta upuzun yeşil çuvalı bir masada bir araya getiriyor, durum muhasebesi yapıyordu, yalnız kendisi konuşarak. Bu toplantıların havasına girmek önceleri beni çok rahatsız ediyordu. Arkadaşlar patronun ipe sapa gelmez konuşmalarını ciddiye almasalar bile ciddi ciddi dinliyorlardı. Bir gün yine bir toplantıda Bay Törehan masanın başında oturmuş, bir yanına Faruk Sunter'i, bir yanına da Burhan Belge'yi almış, habire konuşuyordu. Faruk Sunter galiba Ticaret Bakanlığı müsteşarlığından ayrılmış, gazetenin sorumluluğunu üstlenmiş, patronun sağ kolu, bir aklı evvel kişiydi. O gün Törehan uzun süre konuştu. Hemen önünde bir su dolu sürahiyle bir bardak duruyordu. Bir ara çal çene konuşmaktan boğazı kurumuş olacak ki solunda oturan Burhan Belge'ye dönerek bana su verin dedi. Belge bir an ne yapacağını bilemedi. Şaşkına döndü. Öyle ya, sürahi adamın burnunun ucunda duruyordu. Elini uzatıp pekala sürahi alıp bardağını doldurabilirdi. Hayır, patronluğunu gösterecek, hepimizi hizaya getirecekti. Ne yaptı dersiniz Burhan Belge? Şaşkınlığı sürdü bir an. Bir iki kez elini sürahiye uzattı, sonra geri çekti. Sağına soluna bakındı, bir destek ararcasına. Yutkundu. Sonra yaradana sığınıp bardağı doldurdu ve patronun önüne sürdü. Olan olmuş, Bay Belge yenilmişti. Bir ufak çıkar uğruna. Ya bizler bu tiksinç durum karşısında fallamış, hakçası bunalmıştık. Böylece hafta sonu toplantılarının suyu çıkmıştı. Sonunda ben arkadaşların ciddiliğine baltayı indirip işi alaya almaya karar verdim. Her toplantıda masanın altında, dizlerimin üstünde tuttuğum bir deftere patronun saçma sözlerini bir bir geçirmeye başladım. Her toplantı sonrası bu notları okuyarak arkadaşlarla gırgır geçerek içimizi boşalttık. Ne yazık ki bu notların hemen hepsini yitirdim. Şimdi elimde bir tanesi var ki ibret olsun diye sizlere sunuyorum. Bir gazete patronunun afra tafrasını sergilemek amacıyla. İşte size bir tutanak. Benim bir düşüncem vardı. Memleketimiz için yeni bir düşünce olduğundan dolayı daima tereddütlerle karşılanıyordu. Süleyman Bey, kapa kapıyı, git aşağıya. Bayi denilen insanlarla görüştüm. Ben de bir kanaat hasıl oldu. Tabii vilayet-i şarkiyeyi kastetmiyorum. Biz bunları nispeten münevver yerlere satmak istiyorsak, fernusgeyip uzaklara dağıtım yapmak mecburiyetindeyiz. 8 yaşında gazete satarak para kazanmış birisiyle görüştüm. Bir gazete çıkarıyor. Bize Ziraat Bankası'ndan bir de referans veriyor. Bizde zengin adamlarla çalışmak şart değil. Şehir dışı nüshası yapmak mecburiyetindeyiz. Her gün Erzurum'a hareket eden bir tren var. 7.30'da mı ne hareket ediyor. Önümüzdeki nüshayı böyle çıkaracağız. Bu tecrübemizi yapacağız. Şehir içi, şehir dışı. Şehir dışı olan nüshamız her gün saat 4'te kapanıyor. Arz edebiliyor muyum fem? Eğer bu nüsha cumartesi çıkarsa bu bizim için hata değildir. Bu vaziyet karşısında üzerinde ısrar ettiğim bir dörtler heyeti vardır. Onun için rica edeceğim. Bugün 300 müselles halindeyiz. Bu üç arkadaş cumartesi muayyen bir saatin muayyen bir dakikasında toplansınlar. Ona istihbarat şefimiz sıfatıyla M Bey'in de iştirakini rica edeceğim. Orada yapacağınız ilk şey mesela 10-10.30 o günün haberlerini iskambil kağıdına dağıtır gibi tespit etmek. Yalnız sizden rica ederim, iştirak eden bu haliseye iştirak etsin, etmeyen etmesin. Fakat iş yürüsün. Birbirimizi iyi anladık. Bundan sonra münakaşa imkanları kalkacaktır. Bugün Fernus Gabe'in şeysi 4'te bitiyor. Bunun aksamının ne olduğunu bendeniz cuma günü, cumartesi günü sizlerden öğrenmek istiyorum. Gazetenin üstüne yazıyoruz. Şehir dışı nüshası. O arada Fernus Gabe'dir. Ötesi yoktur. İki gazete çıkacaktır. Bunu postaya vereceğiz. Farz edelim ki Kemal Bey'in adresini. Ondan sonra soracağım, yazacağım. Ne zaman aldılar? Böyle bir şey arz edebiliyor muyum? Fergus Snape'in faidesi var mıdır? Mahzuru var mıdır? Kendi nefsimizde göreceğiz. Bana çok mazbut iki insan geldi Eskişehir'den. 7'den önce Toros gelmez gazete dediler. Satışı bu baltalıyor. Soruyorum sizlerden. İlk nüshaya bir karikatür koyduktu. Birçokları tarafından bir tenkidi mucip oldu mu? Karikatür namına bir şey tanıyor musunuz? Kabahati söylememek fakat göstermek bir meziyet olduğu için herkes bize hak verecektir. Biz böyle yapmıyoruz. Bizi taşrada okuyanlar İstanbulludurlar. Yahut oradaki anasına, amcasına, kız kardeşine, bilmem kimine misafir gitmiş kimselerdir. Bunu sütunları göstererek. Siz Burhan Bey yapın. Bunu da yapın. Kemal Bey'le muhavereyi kesmeyelim. Şunu da kısaltacağız. Yegane isteğim şey, göze batmayan, başkasına benzemeyen ve büsbütün de yenilik yapayım derken acayip olmamak zihniyeti. Yarın kısacana izah edersiniz. Hiç olmazsa yarın. Bu horoskop sayfası hiç anlaşılmadı. Anlayanlar anasına koştu, babasına koştu, kardeşine koştu. Anlayan anladı. Asıl teessüf edilecek nokta şu ki bazılarımız doğum günlerimizi bilmiyoruz. Burada başımdan geçen bir vakayı anlatayım. Berlin'deydik. Birkaç Türk genci. O zaman 1919 harbiydi. Her şey kıttı. Sorduk pansiyon sahibinden. Kızının isim günüymüş. Hoşumuza gitti. Bir sürü yedik. Kadın sordu. Sizde isim günü yok mu diye. İçimizde çok hazır cevap bir arkadaş vardı. Var dedi. Hem de anasının babasının iki kardeşinin isim günlerini tarihlerini söyledi. Ondan bir müddet sonra ard arda birkaç hafta kadın bize pasta getirdi. Meğer o isim günlerini aklında tutmuş. Evet efendim. İstiyorum ki benim gazeteyi okuyan bu adam benim derdimi, içimi görmüş desin. Kömür derdi üzerine bir röportaj istedim bir gençten. Fotoğraflar çektirdim. Kömür nasıl tevzi ediliyor? Kömür tevzi memurları hep rüşvet alıyorlarmış. Bu memleket bu derece düşmemelidir. Ümit ediyorum ki bu yazılar hoşunuza gidecek, koyacağız yahut koymayacağız. Onu gıyaben tanımış olduğumdan saadet duyduğumu söyledim. Müzakereleri kısa yapalım. Fiiliyatın meyvelerini görelim. Ajanları karşılaştırın. Ne gibi teveffuk veya mahrumiyet var? Bir bakın. Fernusgate çıkıyormuş gibi radyo işini halledin. Bu yazı terbiye sahasında çok faydalı bir yazıdır. Her şeyin çıktığı terbiye meselesi. Türk basın tarihinde şinasilerle yola çıkarak okumuş yazmışların, yazar çizerlerin başlattığı onurlu gazetecilik mesleğinin para babalarınca ele alınmasının ilk örneğidir Yeni İstanbul. Aslında çıkar kaygısından uzak ama politikaya bulaşma ve bu alanda parasına sırtını dayayarak söz sahibi olma, yurt yönetimine yön verme gibi tutkulardan kaynaklanan bir örnek. Meteliksiz bir rejim memuru iken bir gecede milyoner olan Törehan, babasından kalma bir hevesle öykü möykü türünde kalem oynatmış bir insandı. Ya şimdi ne görüyoruz? Okuma yazmayla, sanatla, sanatseverlikle uzaktan yakından ilişkisi, ilgisi olmayan bir takım para babaları işletmelerine bir reklam aracı olarak piyangolu, çıplak kadın resimleriyle dolu, cılk renkli, zevksiz magazin görünümlü gazeteler çıkartıyorlar. Halka çarpık beğeniler aşılayarak. Neyse biz yine Yeni İstanbul'umuza dönelim. Gazete patron yamakları, patron uşaklarıyla sıkı bir denetim, yönetimle sürüp gidiyordu. İnsan harcaya harcaya. Kimler gelip gitmedi gazeteden? Muhlis Ete gibi bir uzman 2 ay gibi kısa bir süre kalabildi gazetede. Sonra eline pasaportu verildi, onur kırıcı bir biçimde hem de. Gazetenin edebiyat sayfası 1-2 el değiştirdikten sonra Yaşar Nabi'ye verildi. Yaşar Nabi işe ancak benimle birlikte başlayabileceğini ileri sürdüyse de isteği kabul olunmadı ve tek başına edebiyat bölümünün başına getirildi. Ama uzun sürmedi çalışması. Bir gün baktık tasını tarağını toplayıp gitti. Bunun üzerine kabak benim başıma patladı ve Yaşar Nabi'den boşalan göreve ben atanıverdim. Böylece kapıya yaklaşmış oldum. Ne kadar kaldım bu görevde bilmiyorum. Ama tedirgindim. Edebiyat sayfasında konuk olmak isteyen yazarları atlatma görevi de bana verilmişti. Bir seferinde Hadi Varoğlu çıktı karşıma. Patron onun atlatılmasını istiyordu. Ecel terleri dökerek atlattım. Sanki bu konuda söz sahibi benmişim gibi. Sonunda birçok yazar gibi Hamdi Baroğlu da bana düşman oldu. Cumhuriyet'in roman jürisine katılmamı önleyerek öcünü aldı benden. Bir gün patron İsviçre'den bir mektup gönderdi Faruk Sunter'e. Gazetede kimin canla başla çalıştığını, kimin dalga geçtiğini vurgulayarak. Muharriyere, Peride, Celal ne yapıyor orada? Cumhuriyet'te öyküleri çıkıyor mu? Bizde kendi imzasıyla yazmasın, yollu öneriler getiriyordu. Peride Celal bu mektup üzerine 15 gün sonra ayrılmak üzere istifasını verdi. Ben de ardından verdim istifamı. Böylece Yeni İstanbul'dan kovulmadan ilk ayrılanlar biz olduk. Benim yerime Reşat Nuri Güntekin gelecekti. Patron öyle buyurmuştu. Güntekin bir gün geldi gazeteye ve benimle tam bir saat konuştu. Gazetenin ve Töreha'nın durumunu anlattım. İlk kez bu güzel insanla baş başa konuşma mutluluğuna eriyordum. İçtenlikli konuşmamız sonunda Reşat Nuri bu gazetede çalışamayacağını anladı ve patrona red cevabı verdi. Her şeye karşın gazete patronun ilkel baş makale yazıları dışında ağır başlı tutumla yayınını bir süre sürdürdü. Sonra ne oldu biliyorsunuz. Bu konuda söyleyeceklerim bitmedi. Belki ileride daha bir ayrıntılara girerek bir şeyler yazarım. Belli olmaz. Kitabın sonu 18 Haziran 2003 sayfa 109.